Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda oldukça düşündürücü bir konu var, gıda hakkı.
Evet, önemli bir konu.
Özellikle de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, yani FAO'nun 80. yıl olması vesilesiyle 2025 Dünya Gıda Günü teması da belirlenmiş, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı.
Çok iddialı ve gerekli bir tema.
Bu çerçevede elimizde Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu'nun bir analizi var. Ona yakından bakacağız. Kendisi FAO'nun 50. yılından bugüne, yani son 30 yıla bakıp kritik bir soru soruyor aslında. Ne değişti?
Güzel soru. Cevabı da merak uyandırıcı olmalı.
Amacımız da bu zaten. Bu analizin ışığında gıda güvencesi, küresel eşitsizlikler, işte su politikaları ve uluslararası çabaların ardındaki o karmaşık dinamikleri biraz deşmek.
Harika. Başlayalım o zaman.
Hadi başlayalım. Bakalım bu analiz bize neler anlatıyor.
Şimdi FAO'nun kuruluş amacı malum çok iddialı. Dünyada açlığı, yetersiz beslenmeyi bitirmek, herkes için gıda güvenliğini sağlamak. Yani temel hedef bu.
Evet.
5-5 yıldır kutlanan Dünya Gıda Günü de aslında tam da bu hedeflere yönelik bir farkındalık çağrısı. Küresel bir çağrı. Her yıl farklı bir temayla gıda sistemimizin hani en acil sorunlarına dikkat çekmeye çalışıyorlar.
Geçmiş yıllardaki temaları hatırlıyorum da mesela su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma vardı, suyun önemini vurguluyordu.
Kesinlikle çok kritik bir konuydu o.
Ya da kadınlar dünyayı besliyor gibi toplumsal cinsiyet boyutunu öne çıkaran veya açlığa karşı gençlik vardı. Hepsi aslında önemli noktalara dokunuyor.
Tabii hepsi değerli çabalar. Fakat işte Şahsuvaroğlu'nun analizinde altı çizilen asıl nokta şu. Bu yüksek idealler bu farkındalık çabalarıyla sahadaki acı gerçekler arasında devasa bir uçurum var.
O uçurum ne kadar dalıntıydı? Rakamlar ne diyor?
Rakamlar maalesef çok çarpıcı. FAO'nun kendi verilerine göre bile bugün hala 783 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor.
783 milyon. İnanılmaz.
Korkunç bir rakam bu ve bitmiyor. Milyarlarca insan da yetersiz, sağlıksız besleniyor. Daha da trajik olanı ne biliyor musunuz?
Nedir?
Üretilen toplam gıdanın yaklaşık üçte biri, hatta bazı tahminlere göre %40'ı ya israf ediliyor ya da tedarik zincirinde kayboluyor.
Yani bir tarafta akıl almaz bir israf, hatta oburluk. Diğer tarafta yüz milyonlarca insan aç. Bu nasıl bir çelişki? Analiz bunun nedenlerine nasıl bakıyor? Sadece bireysel israf mı yani sorun?
İşte analiz tam da orada derinleşiyor. Sorun diyor çok daha köklü, yapısal. Yani evet bireysel farkındalık önemli ama asıl mesele küresel sistemin işleyiş biçiminde.
Sistemin kendisinde mi?
Aynen. Kaynakta şöyle bir eleştiri aktarılıyor. Gelişmiş ülkeler kendi refahlarının, uygarlıklarının bedelini ödemekten kaçınıyor. Hatta küresel ısınma gibi ortak sorunların yükünü bile, mesela şu karbon emisyon borsası gibi mekanizmalarla az gelişmiş ülkelere yıkmaya çalışıyorlar.
Anladım. Yani sistemin kendisi bu eşitsizliği sürekli yeniden üretiyor, öyle mi?
Analizin iddiası bu yönde. Bir nevi evet.
Bu eşitsizlik tablosuna bir de günümüzün sorunları ekleniyor tabii. Savaşlar, çatışmalar, o zorunlu göçler. Bunların gıdaya erişime etkisi nasıl oluyor?
İşte orada analiz çok çok çarpıcı bir eleştiri getiriyor. Diyor ki, dünya genelinde silahlanmaya ayrılan o devasa bütçeler var ya.
Evet, trilyon dolarlar.
Onun sadece binde biri, yani çok küçük bir kesri bile açlıkla mücadeleye aktarılsa yeryüzünde aç insan kalmayabilirmiş.
Binde biriyle. Bu inanılmaz bir iddia.
Düşünün yani bir yanda trilyonlar silahlara gidiyor, diğer yanda çocuklar açlıktan ölüyor. Bu sistemin önceliklerinin ne kadar çarpık olduğunu gösteriyor aslında. Ayrıca analizde hani şu kamuoyunda BOP diye bilinen Büyük Orta Doğu Projesi gibi jeopolitik mühendisliklerin ya da mesela Ganj Nehri'nin kuruma tehlikesi gibi çevresel felaketlerin tetikleyeceği yeni kitlesel göç dalgalarının da gıda krizini daha da kötüleştireceği uyarısı var.
Bu silahlanma bütçesiyle açlığın bitirilebileceği fikri gerçekten insanı sarsıyor. Bu noktada analizde Ivan Iliç'in bir uyarısı geçiyordu sanırım, açlık için duyulan üzüntü diye başlayan. O ne demek tam olarak?
Evet, Iliç'in o uyarısı çok kilit bir nokta aslında. Açlık için duyulan üzüntü bizi iktidar paylaşımındaki yapısal sorunu kavranmaktan alıkoymamalıdır.
Yani?
Yani İliş diyor ki, açlığa karşı sadece acımak, sempati duymak yetmez. Hatta bu duygu bizi asıl sorunu, yani kök nedeni görmekten alıkoyabilir.
Asıl sorun ne peki İliç'e göre?
Küresel düzeydeki güç ve kaynak dağılımındaki derin adaletsizlik. İşte o yapısal sorun bu. Sempatinin ötesine geçip bu adaletsizliğin temellerine inmek, onu sorgulamak lazım diyor.
Bu yapısal sorun, iktidar paylaşımı. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Analizde tüketim köleliği, global statüko gibi kavramlar da geçiyor. Bunlar ne anlama geliyor?
Şahsuvaroğlu'nun analizinde İliç'ten aktarılan bir örnek var. Durumu çok iyi özetliyor bence.
Nedir örnek?
Diyor ki, ABD nüfusunun hayat standardında meydana gelen %3'lük bir artışın maliyeti, daha kalabalık olan ve nüfusu daha hızla büyüyen Hindistan'ın hayat standardındaki eşit artışın maliyetinden 25 kat fazla.
25 kat fazla. Bu, kaynakların ne kadar orantısız kullanıldığını gösteriyor.
Neden öyle? İşte global statüko dediğimiz şey tam da bu adaletsizliği koruyan, sürdüren bir düzen. Hani o Newtoncu medeniyetin hep daha fazlasını kazanma hırsıyla şekillenen, sürekli tüketimi pompalayan bir küresel yapı.
Ve biz de bu düzen içinde tüketim kölesi mi oluyoruz farkında olmadan?
Analizin iddiası bu. Ve bu statükonun dışında kalan, özellikle petrol gibi stratejik kaynaklardan mahrum yoksul ülkeler içinde dördüncü dünya tabiri kullanılıyor. Bu ülkeler hem yoksulluğun en dibini yaşıyor hem de küresel eşitsizliklerin faturasını ödüyor.
Kaynakların adaletsiz dağılımı deyince tabii akla hemen su geliyor. FAO'nun da bir yıl temasını tamamen suya ayırması boşuna değil demek ki. Su hayattır, su gıda demektir demişlerdi.
Kesinlikle. Su artık yeni petrol gibi görülüyor. Stratejik önemi giderek artıyor. Ama analiz burada da ilginç bir çelişkiye, bir eleştiriye dikkat çekiyor.
Nasıl bir eleştiri?
Şöyle, FAO, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar genelde dünyadaki büyük su projelerini desteklerken, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Projesi'ne yani GAP'a neden mesafeli duruyorlar ya da neden aktif destek vermiyorlar bu sorgulanıyor. Hatta daha ileri gidiliyor, GAP'ın Orta Doğu'da olası bir savaşın bahanesi olarak gösterilmeye çalışıldığı iddiaları aktarılıyor.
Bu su savaşları söylemi çok tanıdık, evet. Özellikle Mısır kökenli eski BM Genel Sekreteri Butros Ghali vardı dışişleri bakanı iken.
Evet, hatırlıyorum.
Orta Doğu'da bir sonraki savaş su yüzünden çıkacak demişti. Ve sürekli Türkiye'nin Fırat projelerini, Atatürk Barajı'nı falan hedef gösterirdi.
Doğru. John Bullock ve Adel Derviş'in Su Savaşları diye bir kitabı da vardı bu tezi işleyen.
Evet, evet.
İşte analizde bu duruma Samuel Huntington'a atfedilen bir tez üzerinden de bakılıyor. Huntington diyor ki, özetle, FAO, Dünya Bankası, BM, NATO gibi uluslararası kuruluşlar aslında küresel sistemde zengin ülkelerin, özellikle de ABD'nin, çıkarlarını ve inisiyatifini genişleten araçlardır.
Yani GAP'a yönelik bu mesafeli tutum da bu yüzden mi, proje Türkiye'nin bölgesel gücünü artıracağı için mi istenmiyor?
Analizde ileri sürülen iddia bu yönde. Yani projenin bölgesel dengeleri Türkiye lehine değiştirme potansiyeli mevcut küresel statükoyla veya bazı güçlerin çıkarlarıyla örtüşmediği için desteklenmiyor, hatta belki de engellenmeye çalışılıyor deniyor.
Peki bu iddialar karşısında Türkiye'nin argümanları neler? Analiz onlara da yer veriyor mu?
Tabii veriyor. Türkiye'nin karşı argümanları da net bir şekilde sıralanıyor. Birincisi coğrafi gerçekler. Fırat'ın suyunun %89'u, Dicle'nin %52'si Türkiye'den doğuyor. Bu bir gerçek.
Evet.
İkincisi, Türkiye diyor ki biz uluslararası hukuka aykırı davranmıyoruz. Suriye ile anlaşmamız var. Nehrin aşağısına saniyede ortalama 500 metreküp su bırakıyoruz. Hatta bu akışı düzenlediği için Suriye'nin tarımına, enerjisine de katkı sağlıyor.
Anladım.
Üçüncüsü, hani hep denir ya Türkiye su zengini diye. Aslında öyle değil. Kişi başına düşen su miktarına bakınca yıllık 1800 metreküp civarı. Bu da su stresi yaşayan ülkeler kategorisine daha yakın. Yani Irak ve Suriye'den çok farklı değiliz bu konuda. Onlar da 2000 ve 1420 civarında.
Yani rakamlar birbirine yakın aslında.
Evet. Dördüncüsü, GAP büyük ölçüde Türkiye'nin kendi milli kaynaklarıyla yapılıyor. Ve son olarak da uluslararası su hukukunun temel ilkesi var. Suların hakça, akılcı ve optimum kullanımı. Türkiye'de GAP'ın bu ilkeye uygun olduğunu savunuyor.
Bu su meselesi aslında bizi kritik bir noktaya getiriyor teknoloji. Analizde sulama teknolojileriyle ilgili çok çarpıcı rakamlar vardı sanırım.
Evet evet, çok ilginç rakamlar onlar. İsrail'de yapıldığı belirtilen bir araştırmaya göre bir dekar alanda şeker pancarı için mesela geleneksel salma sulamayla yılda 90 ton su gerekiyormuş.
90 ton çok fazla.
Ama yağmurlama sulamayla bu 20 tona düşüyor. Toprak altı damlamayla 10 tona, bilgisayar destekli modern sistemlerle ise sadece 1 tona.
Vay canına, 90 tondan 1 tona. Bu inanılmaz bir fark. Teknolojinin potansiyeli müthiş o zaman.
Kesinlikle. Bunun GAP gibi projeler ve bölgesel ilişkiler açısından anlamı çok büyük olabilir.
Nasıl yani?
İşte analiz tam da buraya işaret ediyor. Diyor ki, eğer GAP bölgesinde ve genel olarak Orta Doğu'da bu tür modern verimli sulama teknikleri, özellikle damlama sulama yaygınlaşırsa, bu sadece devasa bir su tasarrufu sağlamaz.
Başka ne sağlar?
Aynı zamanda suyun paylaşımı konusundaki o gerginlikleri de azaltabilir. Elde tasarruf edilen suyla belki yeni işbirliği alanları doğar. Hatta kaynakta bu potansiyelin bir Orta Doğu Gümrük Birliği gibi daha büyük işbirliklerine zemin hazırlayabileceği fikri bile geçiyor.
Yani su çatışma değil, işbirliği aracı olabilir teknoloji sayesinde.
Aynen öyle. Teknolojinin doğru kullanımı ne kadar dönüştürücü olabilir bunu gösteriyor.
Peki gıda hakkına dönersek, gıdanın tarımsal üretimle ve gıda isteme sanayiyle olan bağı çok açık. Analizde etle tırnak gibidir deniyordu. Özellikle modern yaşamla birlikte işlenmiş hani fabrikasyon gıdaların payı artıyor değil mi?
Evet, bu küresel bir eğilim. Gelişmiş ülkelerde işlenmiş gıdaların toplam tüketimdeki payı %60'ları bulmuş. Türkiye'de ise bu oran daha düşük, %30'un altında olduğu belirtiliyor.
Bu ne anlama geliyor? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
Yani bir yandan geleneksel beslenme alışkanlıklarının kısmen sürdüğünü gösteriyor belki. Ama diğer yandan gıda sanayi geliştikçe ve işlenmiş gıdalar arttıkça gıda güvenliği açısından yeni zorluklar da çıkıyor ortaya.
Ne gibi zorluklar mesela?
Şöyle düşünün, işlenmiş gıda demek daha karmaşık süreçler demek. Gıda daha fazla işlemden geçiyor, daha uzun mesafeler kat ediyor. Bu da gıda kontrol ve denetim mekanizmalarının önemini kat kat arttırıyor.
Neden önemli bu denetim?
Birçok amacı var. En başta halk sağlığını korumak, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek, sonra tüketiciyi korumak, etikette ne yazıyorsa o olmalı, yanıltılmamalı.
Doğru.
Ayrıca sektörde adil ticaret olmalı, haksız rekabet önlenmeli ve tabii belirli standartların, kalite, hijyen gibi standartların korunması lazım. Yani tarladan sofraya tüm zincirde her aşamada etkin bir kontrol şart.
Denetim zayıf olursa ne oluyor?
Analizde de vurgulanıyor, denetim zayıfsa veya kurumlar arasında koordinasyon yoksa merdiven altı üretim artıyor, standartlar düşüyor, haksız rekabet oluyor. Sonuçta hem dürüst üretici kaybediyor hem de tüketici sağlığı riske giriyor.
Peki Türkiye özelinde durum nasıl? Analiz ne diyor denetim konusunda?
Analizde Türkiye'de bir gıda yasasının çıkarılmış olması olumlu bir adım olarak görülüyor. Ama eleştirilen bir nokta var. Denetim yetkisi ve sorumluluğu farklı bakanlıklar, kurumlar arasında dağılmış durumda. Bu da etkinliği azaltıyor deniyor.
Çözüm önerisi ne peki?
Tek bir yetkili bakanlık, örneğin Tarım Bakanlığı çatısı altında ama Sağlık Bakanlığı, belediyeler gibi diğer tüm ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde çalışacak güçlü bir yapı öneriliyor.
Anladım. Bir de AB süreci var sanırım.
Batını ve ilgili kurumlarını etkiliyor tabii. Bu karmaşık süreçte analiz diyor ki Tarım Şurası gibi geniş katılımlı platformlar önemli. Farklı kesimleri bir araya getirip ortak akıl üretme potansiyeli var.
Tüm bu konular ışığında, yani gıda güvenliği, su politikaları, uluslararası ilişkiler, Türkiye'nin bölgesel konumu nasıl görülüyor analizde? Geleceğe dair bir projeksiyon var mı?
Var, evet. Özellikle stratejist Stephen J. Pelletier'in CIA için hazırladığı bir rapordan yapılan alıntılar var. Onlar epey dikkat çekici.
Ne diyor Pelletier?
güç haline gelebileceğini öngörüyor. Bu potansiyelin temelinde de özellikle GAP var. GAP tamamlandığında elde edilecek su kaynakları. Hatta bu suyun İsrail, Kuveyt gibi ülkelere satışı ihtimali. Ve tabii enerji üretim kapasitesi. Bunlar Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir diyor.
Kulağa epey iddialı geliyor bu ama Pelletier'in uyarıları da vardır herhalde, değil mi?
Olmaz mı? Kesinlikle var. Pelletier bir yandan bu potansiyeli teslim ediyor ama çok net uyarılar da yapıyor. En önemlisi şu, bölgedeki bu çatışmalar, bu istikrarsızlık sürdükçe Türkiye'nin bu potansiyelini tam olarak kullanması çok zor.
Başka ne diyor?
Hatta daha ileri gidip Türkiye aleyhtarı faaliyetler artabilir diyor. Mesela Kürt sorunu sürekli kaşınarak Türkiye'nin enerjisi, kaynakları iç sorunlara harcanmaya çalışılabilir, böylece gücü tüketilebilir riskine işaret ediyor.
Peki ABD açısından nasıl bakıyor?
ABD açısından da diyor ki Washington Türkiye'yi vazgeçilmez bir stratejik ortak olarak görüyor, evet. Ama Türkiye bölgesel iddialarında aşırıya kaçmamalı. Yoksa bu ABD'nin bölgedeki diğer müttefikleriyle ilişkilerini bozar, Washington'a da zor durumda bırakır diyor. Yani bir denge politikası öneriyor aslında.
İlginç bir analiz. Hem potansiyeli görüyor hem de net sınırlar çiziyor gibi. Peki tüm bu analizler sonunda Dr. Şahsuvaroğlu nereye varıyor? Genel sonuç ne?
Analizin nihai mesajı aslında çok net ve güçlü. Türkiye diyor, başkalarının yazdığı senaryolarda figüren olmayı bırakmalı. Kendi bölgesel ve küresel analizlerini çok iyi yapmalı, proaktif olmalı, kendi özgün stratejilerini, kendi senaryolarını üretmeli ve bunları kararlılıkla hayata geçirmeli.
Yani pasif değil, aktif oyuncu olmalı.
Genel dış politika ve stratejik konumlanma için de geçerli bir yaklaşım olmalı. Kendi yolunu çizmesi gerekiyor.
O halde toparlayalım isterseniz. Bu derinlemesine incelemeden anladığımız şu galiba, Dünya Gıda Günü, FAO gibi girişimlerin o iyi niyetli hedefleriyle sahadaki acı gerçekler arasında dev bir makas var.
Maalesef öyle.
Yani bir yanda idealler, diğer yanda inatla süren açlık, devasa israf, derinleşen eşitsizlikler ve tüm bunların arkasındaki o karmaşık jeopolitik çıkarlar, güç mücadeleleri, kapanması zor bir gerilim attı bu.
Aynen öyle. Ve Dr. Şahsuvaroğlu'nun 30 yıl önce sorduğu, bu analizle bugün tekrar sorduğu o can alıcı soru hala geçerli. Ne değişti?
Cevap pek parlak değil anlaşılan.
Maalesef pek değil. Analizden çıkan sonuç pek iyimser sayılmaz. Silahlanma yarışı devam ediyor. Gelir adaletsizliği, kaynak mücadelesi daha da keskinleşiyor gibi. Hani Ivan Ilyich'in işaret ettiği o yapısal sorunlar var ya.
Evet.
Onlar büyük ölçüde yerli yerinde duruyor. İdealler kağıt üzerinde kalırken milyonlarca, milyarlarca insan en temel hak olan gıda hakkından mahrum yaşam mücadelesi veriyor.
O zaman bu önemli tartışmayı yine Ivan Ilyich'in o kritik uyarısıyla bitirelim ve son sözü dinleyicilerimize bırakalım. Ilyich'in iktidar paylaşımındaki yapısal sorun vurgusunu tekrar hatırlayarak şu soruyu soralım. Küresel kaynakların mevcut dağılımı, uluslararası güç dengeleri, hatta kendi gündelik tüketim alışkanlıklarımız, tüm bunlar göz önüne alındığında gıda hakkını dünya üzerindeki her birey için somut bir gerçeğe dönüştürmek adına sadece üzülmenin, sempati duymanın ötesine nasıl geçebiliriz?
Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer.
Hangi genel kabulleri, hangi kökleşmiş yapısal sorunları ve belki de hangi kendi davranışlarımızı cesurca sorgulamamız gerekiyor? Bu sorular üzerine düşünmek belki de o çok ihtiyaç duyulan değişimin ilk adımı olabilir.